Ayrım 19, Turnike, Hakan Erol, sayfa 200. Oktarcılar Ayı Paç toplantısında. Dünyanın en büyük Yahudi lobisi olarak bilinen Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi, AİPAÇ, 2018 yılının Mart ayında binlerce kişinin katılımıyla büyük bir toplantı düzenliyordu. 1951 yılında kurulan ve yaklaşık 55 bin üyesi bulunan AİPAÇ'ın toplantısında oktarcılar da yerlerini almıştı. Daha önceki bölümlerde bahsettiğim İsrail Düşünce Kuruluşu olan FDD'nin aracılığıyla bu toplantıya katılan oktarcı Cihat Gündoğdu ve Alkas Çakmak aynı zamanda burada bir de konuşma yapıyorlardı. ABD'deki toplantıda oktarcılar terörün entelektüel çalışmalarla sona erdirilebileceğini anlatıyorlardı. Amerikan ve İsrail bayrağıyla sarmalanan kürsüde çok kritik isimler de bulunuyordu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da katıldığı ve konuşmacı olduğu toplantıya ABD Kongre üyeleri, hahamlar, düşünce kuruluşundan uzmanlar ve diplomatlar da katılıyordu. Böylesine bir organizasyonda oktarcılar kendilerine yer bulurken birçok isimle de bol bol fotoğraf çektirmişlerdi. Bu fotoğrafları firari Cihat Gündoğdu Facebook hesabından paylaşmıştı. İddiaya göre Oktar cemaati düzenli olarak gerçekleştirilen söz konusu toplantıları hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine haber vermiyor, bilgi geçmiyor ve kendi görüşleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütüyorlardı. Erdoğan'ın düşmanı, Oktar'ın dostu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Haham Yehude Glick, 2017 yılında İsrail Parlamentosu Knesset'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çok tartışılacak sözler sarf etmişti. Aşırı sağcı Yehude Glick ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri Erdoğan'ın o dönemki Kudüs açıklamaları nedeniyle cezalandırılması talebinde bulunuyordu. Erdoğan'ın Kudüs konuşmasının burada bir önemi yok. Biz Yehuda Glick'e geri dönelim. Yehuda Glick, Sayın Erdoğan'ın bütün emperyalist beklentileriyle bütün Orta Doğu'ya hükmetmesi ve Arap dünyasının bütün bölgenin lideri olma amacının karşısında bizim eğilmemiz ve tapınmamız mı gerekiyor diyor. Ve bizim kendisine açıkça söylememiz lazım. Sayın Erdoğan, sen dost değil düşmansın. Öyleysen biz de sana düşman gibi davranalım ifadelerini kullanıyordu. Glick sözlerini sürekli suratımıza tükürmesinden dolayı Demokratik İsrail Devleti'nin susması kabul edilemez şeklinde sürdürüyordu. Peki Erdoğan'ın cezalandırılmasını isteyen Haham Yehude Glick kimdi? Bizim için meselenin önemi burasıydı. Yehuda Glick Adnan Oktar'ın dostuydu. Glick sık sık Türkiye'ye geliyor ve en lüks otellerde ağırlanıyordu. Ancak iddia o ki Glick Türkiye'ye yalnızca seyahat amaçlı ve Oktar'ı görmek için gelmiyordu. Adnan Oktar'la fikir alışverişinde bulunan Glick'in Oktar'dan aldığı bilgileri Mossad'a ve Benjamin Netanyahu'ya aktardığı ileri sürülüyordu. Türkiye'deki tüm siyasi gelişmeleri Oktar sayesinde öğrenen Glick bunun karşılığını da ödüyordu. Glick, oktarcı Cihat Gündoğdu ile Oktar Babuğna'yı Netanyahu ve Mossad yetkilileriyle tanıştırıyordu. İşte böylece yukarıda anlattığım Netanyahu ile fotoğrafın nedeni de ortaya çıkmış oluyordu. Öte yandan Yehude Glick ile iletişimi Sinem Hacer Tez Yapar sağlıyordu. Glick'in Tez Yapar'a gönderdiği bir e-posta çok önemli. Glick Tez Yapar'a bir takım isim ve numaralar gönderiyordu. Bu isimlere yakından baktığımızda karşımızda önemli gazetecilerin telefon numaralarının Glick tarafından oktarcılara sağlandığı görülüyordu. Sekizinci bölüm, Turnike Sistemi. En baştan söylemek zorundayım. Bu kitabı yazarken en çok zorlandığım, okurken karnıma ağrıların saplandığı bölümün burası olduğunu belirtmeliyim. Hayır, kitabın son bölümü olduğu ve yorgun düştüğüm için değil. Defalarca kez baştan, en başından silip yeniden yazdım. Yazarken sık sık durakladım, notlarımı, defterlerimi masaya bırakıp ayağa kalktım ve odada düşünceli şekilde dolanıp durdum. Pencereden dışarı bakarak temiz hava almaya ve kendime gelmeye çalıştım. Bundan yıllar sonra da bu kitabı elime aldığımda yazarken çektiğim sancıların aynısını duyumsayacağıma eminim. Daha önceki bölümlerde sıklıkla adını duyduğunuz turnike sisteminden bahsediyorum. Bu bölümde sık sık mağdurların ifadelerine yer vererek olayın en yalın, can yakıcı ve canlı halini yansıtmaya çalışacağım. Yutkunarak başlıyorum. 1995 yılından itibaren cemaatte turnike adı verilen cinsel sömürü sistemi uygulanmaya koyulmuştu. Oktar'a göre kadınların kibirleri yüksek olduğundan ötürü İslam'a hizmet edemeyecekleri ve kibri yüksek olan kadına İslami tebliğin yapılamayacağı görüşü savunularak kadınların kibirlerinin kırılması hedeflenmişti. Adnan Oktar bunun için kolları sıvamıştı. Cemaatte 95 yılından beri süren turnike sistemi özetle şöyle işliyordu. Başarılı, zengin ve yakışıklı bir iş adamı imajı çizen erkek cemaat üyeleri halkın kalabalık olduğu mekanlarda tabiri caizse ava çıkar. Bu kişiler cemaate katacakları kızlarla sevgili olarak onları başta evlenmek olmak üzere çeşitli vaatlerle kandırır. Erkek müritler sevgililerine gelecekte eşleri olacakları yalanını söylerler ve dini telkinlerle kandırdıkları bu kızları psikolojik baskı yoluyla anal ve oral yolla birleşmeye zorlarlar. Erkek müritler tarafından anal ve oral yoldan ilişkinin günah olmadığı, bu bölgelerin sindirim sistemi olduğu kızlara söylenir. Çünkü Oktar cemaat üyelerine vajinal ilişkinin zina olduğunu fakat anal ve oral ilişkinin zina olmadığını anlatmıştır. Cemaatte sevişme esnasında tek yasağın bu olduğu ifade edilir. Söz konusu kızla yaşanılan ilişkiyi tek bir erkek müritle yaşamaz üstelik. İlk cinsel birliktelikten sonra kardeş diye tabir edilen cemaatin diğer üyeleri de aynı kızla yine aynı yoldan birçok kez ilişkiye girer. Birden fazla kişiyle ilişkiye giren kızın onu cemaate getiren kişiyle duygusal ve organik bağı kopartılmaya çalışılır. Turnike sistemine sokulan kızın birlikte olduğu erkek sayısı arttıkça karakteri ve kişiliği daha çok zedelenir. Ayrıca turnike sistemine sokulan kızla yaşanılan ilişkiler kayda da alınır. Daha sonra şantaj yoluyla şikayetlerin ve ileride cemaatten kopmaların önüne de geçirmiş olur. İşte onlarca cemaat üyesi tarafından cinsel istismara uğrayan kız bu safhalardan sonra Adnan Oktar'ın karşısına iç çamaşırsız olarak çıkarılır. Zira Oktar karşısına getirilen bu kızların iç çamaşırı giymesini istemez ve beni uğraştırmayın der. Oktar'ın karşısına aciz, kirletilmiş ve aşağılanmış hissettirilerek çıkarılan kız, benliğinden yoksun şekilde Oktar'ın karşısında durur. Bu aşamada Oktar için uhrevi bir güç algısı yaratılırken, Oktar söz konusu kıza cinsel sapkınlıkla yaklaşan cemaatin erkek üyelerine aşağılık bir mahluk gibi davranarak onları kızın karşısında ezer. Cemaat üyelerinin Oktar'ın karşısında el pençe divan durmasıyla Oktar'ın tartışılmaz gücü kıza hissettirilir. Psikolojisi bozulmuş halde olan kız yaşadığı cinsel şiddetin son bulması için kurtuluş yolunu Adnan Oktar'da görür. Yaşadıklarının ardından Oktar'ın cinsel ve sözlü tacizlerine karşı koyması imkansız hale gelen ve kurtarıcısına boyun eğmek zorunda hissettirilen kız yavaşça cemaate entegre edilir. Bir süre daha cemaatin turnike sistemi içerisinde şantaj yoluyla zorla yer aldırılmaya devam eden kızın kişiliğinin tam anlamıyla bitirilmesiyle beraber Oktar yeniden devreye girer. Oktar kıza eğer benim olursan sana kimse dokunamaz teklifinde bulunurken kız da turnike sisteminden kurtulmak için söz konusu teklifi kabul etmek zorunda bıraktırılır. Turnike sistemine sokulduğu için Oktar'ın teklifini kabul etmekten başka çaresi olmayan kız, bundan sonra başka kimseyle birlikte olmaz ve cemaat içerisinde bacı veya kız kardeş grubunda konumlandırılır. Daha sonrasında ise çeşitli görevlere getirilir. Ancak eziyet bu noktada da bitmez. Turnikeden çıktığı için erkek üyelerle bir daha ilişki yaşamayan kadın, bu aşamadan sonra Oktar'ın elinde adeta köleleşir. Kadın mürit oklar tarafından her türlü şiddete ve cinsel tacize maruz kalır. En kaba haliyle sistem böyle işliyordu. Ayrıca bu turnike sistemine 18 yaşın altındaki kızlar da dahil ediliyordu. 18 yaşından küçük kızların uğradıkları cinsel sömürülere birazdan ayrı bir başlıkla değineceğim. Sadece su içip 9 kişiyle birlikte olmaya zorlandı. Cemaat üyeleri gerek telefon görüşmelerinde, gerekse WhatsApp yazışmalarında turnike sistemi konusunda açık vermemek için bir takım kodlar ve kısaltmalar kullanıyordu. "Abi ben müsaitim, yemek yiyebilir miyim?" sözü turnikeye girmeyi anlatıyordu. "Kızla iki kişi sohbet ettik" sözü grup seks anlamına gelirken, "dondurma ikram ettim" demek de oral seks anlamına geliyordu. "Arkasından konuştum" cümlesi ise anal seks anlamına geliyordu. Cemaat üyesi Berkay Kayabay ile Ahmet Bürki arasında geçen konuşma işte bu şifrelemeyi barındırıyordu. Operasyondan 4 ay kadar önce gerçekleştirilen telefon görüşmesinde şu şekilde şifreli konuşma yapılıyordu. Ahmet Bürke, "Kanka şey diyeceğim, salı akşamı Çağla'yı alalım mı, müsait misin?" Berkay Kayabay, "Bakayım, günlerden ne bugün?" Ahmet Bürke, "Pazar." Berkay Kayabay, "Pazar ha, evet salı akşamı Çağla'ya, o zaman bir yemek yapayım olur." Ahmet Bürke, "Olur, tamam." Dava kapsamında müşteki olan Aykut Ayna ise kodlamaya dair yaşadığı önemli bir konuşmayı ve yapılan şifreleme yöntemini şöyle anlatıyordu. "Bora Yıldız isimli şahıs bir gün beni kendisinin kaldığı ancak ondan Oktar'a ait olan Tarabya'daki villaya çağırdı. Aramızdaki konuşmalarda kullandığımız bazı şifreler vardı. Bunlardan bir tanesi şortunu al havuza gel idi. Konuşmada bu şekilde bir söz geçtiği zaman bunun anlamı gruba yeni katılan Adnan Oktar'ın beğendiği bir kız var. Bu kızı anal ya da oral grup seks yapılarak Adnan Oktar'a hazırlamaktır idi. Yine bu şifreyi kullanarak beni Tarabya'daki villaya çağırdı." İtirafçı Mustafa Arular da emniyetteki ifadesinde turnike sistemiyle ilgili mide bulandırıcı şeyler anlatıyordu. Arular, turnike sistemine giren bir kızın hiç odadan çıkmadan yalnızca su içtiğini ve bir gün boyunca cemaatin birden çok erkeğiyle ilişkiye sokulduğunu belirtiyordu. Turnikedeki kızlar günde bir erkekle ilişkiye girecek diye bir şey yoktu. Bir günde birden fazla erkek ile ilişkiye girilebilirdi. Ben örgütte olduğum ilk dönemlerde turnikeye gireceğim kızla ilk öncesinde oturup konuşurdum. Örneğin örgüte ilk geldiğim dönemlerde bir defasında Doktor Nur ile ilişkiye girmek için beni çağırdıklarında Nur'un yatakta olduğunu gördüm ve konuşmaya başladım. Nasıl olduğunu falan sorunca öğlen 12'den beri orada olduğunu ve hiç odadan çıkmadığını, sadece su içtiğini ve 9 kişiyle birlikte olduğunu söyledi. Reklam kandırmacası. Adnan Oktar cemaatine gerçekleştirilen operasyon kapsamında cemaatin kız getirme imamı Bora Yıldız'ın Kadıköy'deki adresinden çeşitli video kasetler ele geçiriliyordu. Dijital ortama aktarılan kasetlerin içinden kandırılan bazı kızlara ait görüntüler çıkıyordu. Şöyle ki, AVM'lerde, duraklarda, özellikle de Kadıköy, Beşiktaş ve Taksim meydanlarında alımlı ve hoş olduğu belirlenen kızlar durdurularak yüzünün ve fiziğinin çok güzel olduğu söyleniyordu. Cemaatin şirketlerinden Intro Group Reklam Tanıtım Danışmanlık Organizasyon Limited şirketi sahiplerinden Bora Yıldız, durdurduğu kızlarla çalışmak istediğini belirterek reklam yüzü olmalarını teklif ediyordu. Telefon numaraları alınan kızlar dosya kapsamında hala tutuklu bulunan Dolunay Tez'in tarafından aranıyordu. Kızlarla samimi bir diyalog geliştiren cemaat üyeleri daha sonra kızları reklam şirketine davet ediyor ve kızların tanıtım videolarını çekiyordu. Reklam yüzü yapmak söylemleriyle kandırılan kızlarla diyaloglarını geliştiren cemaat üyeleri bir süre sonra bu isimlerden bazılarını turnike sistemine dahil ediyordu. Bu kapsamda Bora Yıldız'ın evinden çıkan görüntülerde kızlarla mülakatların yapıldığı, deneme çekimlerinin gerçekleştirildiği görülüyordu. Öte yandan cemaatte fonu idare eden ve yönetici pozisyonunda olan Nuri Özbudağ'a ait dijital materyallerden ele geçirilen imaj raporlarında ise cinsel içerikli video görüntüsüne rastlanıyordu. Materyallerde turnike sistemine sokulan kızların görüntüleri ve videoları yer alıyordu. Ayrıca reklam yüzü oyunu yalnızca yöntemlerden biriydi. Cemaatin bu yöndeki araçları çok fazlaydı. Meydanlarda, kafelerde, sosyal medyada, televizyonlarda gördükleri ve beğendikleri bir kız için hemen plan yapan cemaat üyeleri istenilen kişiyi turnike içine sokmaya çabalıyordu. Hedeflenen kız ile bir süre sonra sevgili olunuyor ve kız sırayla işlemlerden geçirilerek sisteme dahil ediliyordu. Bu noktada bir kız nasıl olur da bir erkeğe bu kadar çabuk kendini kaptırabilir ki diye düşünmeyin. Zira devreye girenler hep cemaatin yakışıklı yüzleri oluyordu. Öte yandan değer görme duygusu insanoğlunu etkileyen en önemli faktörlerdendi. Bir anda böyle bir kişiyle karşılaşan kız, gördüğü ilginin büyüklüğü de kendini bu cemaat mensuplarına kaptırabiliyordu. O güne kadar hiç duymadığı iltifatları duyuyor, hiç binmediği ve belki de hiç binemeyeceği lüks araçlarla geziyor ve hayatında yaşamadığı kibarlığı sevgilim dediği cemaat üyesinden görüyordu. Evlenme konusuyla sık sık hayal kurdurulan kız, hayatının aşkını bulduğunu sanıyor ve cemaat üyesinin her dediğini yapmaya başlıyordu. Bir süre sonra başta arkadaş çevresinden ve ailesinden kopan kızın ister istemez tek varlığı cemaat ve onun üyeleri oluyordu. Bu noktadan sonra geriye gidemeyen kız için artık her şey olağanlaşıyordu. Yetersizsin veya onlar benim kardeşlerim ne var bunda gibi ifadelerle sapkınlıklarına alet edilen kız duruma alıştırılmaya çalışılıyordu. Bu sözlerle birkaç kişiyle aynı anda cinsel ilişkiye sokulan kız için artık bu durum sıradan hale geliyordu. Hatta öyle ki birden fazla cemaat üyesinin istismarına maruz bırakılan kız, cinsel birliktelikten sonra oturup cemaat üyelerinin din, Kur'an ve Allah sohbetine eşlik ediyordu. İşte her şey böyle ve adım adım normalleştiriliyordu. Suudi Kraliyet ailesine kanca. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Mustafa Arular yine ifadesinde okların dışarı çıktığında yolda rastladığı güzel bir kız olduğunda cemaat üyelerine git bu kızla tanış talimatı verdiğini ve bu kızın oklara sunulduğunu anlatıyordu. Sokakta geçen kızları gözüne kestiren oklar akşama o kızın yanına getirilmesini istiyordu. Mustafa Arular'ı dinliyoruz. Adnan Oktar alışverişe gittiği zamanlarda yanında yakışıklı gruptan olan ve kız getirebilecek kişileri de bulundururdu. Yolda veya AVM'de çok beğendiği birini gördüğünde bu yakışıklılardan birini gönderip git şu kızla tanış dediğini biliyorum. O kişiler de gidip kızı örgüte kazandırmaya çalışırdı. Bu şekilde getirilen kızları bilmiyorum ancak böyle bir konu olduğunu biliyorum. Bir olay şöyle gelişirdi. Örneğin araçla giderken konvoylu araçlarda telsiz olurdu ve Adnan Oktar bir kız gördüğünde anons edilirdi ve yakışıklı gruptan olanlar giderdi. Evet, bu konvoylar genelde 3 tane cipten oluşuyordu. Bir önde güvenlik aracı, bir arkada güvenlik aracı, ortada da Adnan Oktar'ın arabası oluyordu. Bu bütün arabalarda telsizler oluyordu. Aynı zamanda bir de bu araçların yine arkasında önünde başka konvoy araçları oluyordu. Sadece telsiz de değil, hani cep telefonundan da arayarak haber verebiliyorlardı işte. Şu sağdaki kırmızılı bayanı gördün mü? Abim onun akşam gelmesini söyledi. Bir gidip konuşur musun tarzı. O sırada birisi arabadan inip o kişiyle tanışıp sonra Adnan Oktar'la tanıştırmaya çalışırdı. Turnike sistemine yalnızca yurt içinden kızlar sokulmuyordu. Başta Rusya ve Romanya olmak üzere birçok ülkeden de kızlar getirilip oklara sunuluyordu. İddia o ki Suudi Arabistan kraliyet ailesine yakın Heba Takma isimli kadın da cemaat tarafından turnikeye sokulmuştu. Heba Türkiye'ye getirilerek oklarla da tanıştırılmıştı. Bilindiği gibi kralın veya veliaht prensin yakın çevresi çok fazla göz önünde olmuyorlardı. Ancak cemaat kritik bir isme kanca attığını biliyordu. Cemaatin Heba'dan farklı çıkarları da vardı. Oktarcılar bu yöntemle Suudi Arabistan'da nüfuz elde etmeyi planlamış ve Suudilerin gazetelerinde yer kapmaya çalışmışlardı. Öte yandan oktarcıların Arap dünyasının en zengin isimlerinden biri olan ve iş adamı sıfatını da taşıyan Prens el-Velid bin Tallal'la iş yapmaya çalıştığı, Prens Tallal'ın yatıyla Bodrum'a geldiğinde oktarcılarla görüştüğü de anlatılıyordu. Dosya kapsamında müşteki olan Ümit Kuruca ise okların yurt dışında yaşayan kızları nasıl elde ettiğini anlatıyordu. En çok Azerbaycan'dan kızların getirildiğini söyleyen Kuruca, getirilen kızların yaşının küçük olmasının oklar açısından hiçbir öneminin olmadığını belirtiyordu. Söz konusu faaliyetler en başta Azerbaycan olmak üzere Almanya, Hollanda, Avusturya ve Katar'da gerçekleşmektedir. Yurt dışındaki gönüllüler arasında güzel bir kız görüldüğünde mutlaka Adnan Oktar'a bilgisi iletilir. Adnan Oktar da kızı kandırabilmesi için İbrahim Tuncer'e çeşitli taktikler verir ve hızlıca Türkiye'ye gelmesini sağlar. Bu kişilerin evli, çocuklu ya da çok küçük yaşlı olmasının Adnan Oktar için bir önemi yoktur. 19. ayrımın sonu. Sayfa 212.